Türk İdare Tarihi Blok 43. Herne 8. Ünite Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 195 resim 8.4 memuriyet statüsü her ne kadar güvenceli diye belirtilse de çıkarılan özel yasalarla memur tasfiyeleri olağanlaştırılmıştır. Kadar yasa, terş bekleme süresini 4 yıla çıkarmışsa da diplomanın önemini vurgularcasına bu süreyi lise ve üstü için 3, lisans ve üstü içinse 2 yıla indirmişti. Profesör Tutum, erken cumhuriyet dönemiyle yeni bir aşamaya geçen memuriyet rejimini şu şekilde formüle etmiştir. Hukuk yönünden güvenceli, ekonomik açıdan çekici, kendi içinde disiplinli, halkla ilişkilerde yetkeci, otoriter ve vesayetçi, hizmete giriş açısından diplomaya, yükselme açısından kıdeme dayalı, kuralcı, biçimci ve işleyiş bakımından kırtasiyeci. Yukarıdaki bilgiler şu eserlere dayanılarak hazırlanmıştır. Cahit Tutum, 1979, Personel Yönetimi, Ankara, Todayev, Onur Ender Aslan. 2005, Kamu Personel Rejimi, Statü Hukukundan Esnekliğe, Ankara, Todayev, Cumhuriyetle şekillendirilen kamu personel rejiminin temel ilkelerini sıralayınız. Kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi, Todayev örneği Baba Ali'nin 19. yüzyıl boyunca yerini doldurmaya çalıştığı kurumlardan bir diğeri Enderun olmuştur. Osmanlı üst düzey devlet adamlarının yetişmesine olanak tanıyan bu kurum, devşirme sisteminin tavsaması ile beraber 17. yüzyılın sonundan itibaren işlev görmez hale gelmişti. İlmi çalışmalardan çok, hayata dair bilgilerin verildiği ve Osmanlı kültürünün aşılandığı Enderun tipi okullar daha formal şekilde ve devlet politikası olarak 19. yüzyılda bu sefer tanzimatçılar eliyle geliştirilmeye çalışılmıştı. Tanzimat fermanının okunmasından kısa bir süre önce kapılarını eğitime açan Mektebi Marif-i Adliye'de merkezin ihtiyacı olduğu nitelikli devlet adamlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştı. Baba Ali ve maliye bürolarına mezun vermesi planlanan kuruma öncelikle memur çocukları alınmıştı. Klasik Os yazışma ve kültürü dışında dünya bilgisi olmayan Osmanlı bürokrasisine donanım kazandırmak hedefindeki okul, fen bilimlerinden de donattığı müfredatıyla zamanı nesillerine parlak bir kariyer vaat etmişti. Baba Ali, bürokratları bu okul dışında kendilerinin de rahle-i tedrisinden geçtikleri tercüme odalarını diğer nezaretlerin bünyesinde de kurmaya çalışırken, dil bilgisine ve Avrupa kültürüne sahip memurlara sahip olmak için 19. yüzyıl dünyasına yabancı olmayan bir uygulamaya kendisini adapte ederek Paris'te bir okul açmıştı. Mektebi Osmani adıyla 1855 yılında kurulan okulun tüm hocaları Fransızdı. İlk etapta okula Türkiye'den gönderilen 60 öğrencinin kaydı yapılmış ve bu sayının yıllar içerisinde artırılması planlanmıştı. Tanzimatla beraber Batı tipi okulların kurulması ve yaygınlaştırılması çabaları da bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik dolaylı çabalardır. Rüşdiye, İdadi ve Sultanit tipi okullara yapılan yatırımlar ve marif nezaretinin kurulması Batı tipi eğitimi imparatorluk içerisinde kökleştirip sağlamlaştırmıştır. 1859 yılında kurulan Mülkiye ve ondan kısa bir süre sonra kurulan Mahreç okulları söz konusu gayretin bir diğer göstergeleriydi. Özellikle Mülkiye, Abdülhamid tarafından tam bir kariyer okulu olarak düzenlenmiş ve günümüze kadar devam eden bir ekolün tohumları atılmıştı. Rüşdiye Mektebi mezunlarını bünyesine katarak özellikle katipli kadroları için mezun veren Mahreç okulu, tabi tutulduğu düzenlemelere karşın uzun süreli olamamıştır. Bahsedilen eğitim hamlelerine imparatorluğun sonuna kadar açtığı uzmanlık okullarıyla destek veren nezaret içi eğitim kurumlarının da eklenmesi gerekir. Maliyeden Naşa'ya posta ve telgraftan orman nezaretine neredeyse bakanlık ve genel müdürlük konumundaki her kurum, personelini eğitmek ve donanımı kazandırmak amacıyla icabında yurt dışından getirttiği uzmanlarla eğitim verme gayretinde olmuşlar ve bütçelerinin bir kısmını bu amaca vakfetmişlerdi. 196 Türk İdare Tarihsi O.R.U. Yumuşak G. 6 Cumhuriyetle beraber soruna yönelik en önemli adım 1924 yılında mülkiye müfredatının ve amaçlarının yeni döneme uygun şekilde gözden geçirilmesidir. Okulun ismi 1938 yılında Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilirken, ertesi eğitim döneminde Ankara'ya taşınmıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kamu yönetimi, kendi başına bir disiplin haline gelerek, öncesinde de içinde yer aldığı idare hukukundan ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Söz konusu yıllarda Amerika'dan gelen öğretim üyeleri Siyasal Bilgiler Okulu'nda bu alanın ilk derslerini açmışlardı. Ancak kamu yönetiminin disiplin haline gelişi ve mevcut anlayışın değişmesi esas olarak Todayev'in Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruluş süreciyle çakışmaktadır. Birleşmiş Milletler ve Türk hükümeti arasında 1952 yılında imzalanan protokole istinaden kurulan Todayev aynı zamanda bu alana hasredilerek kurulan ilk enstitülerdendir. 1952-1957 arasında Siyasal Bilgiler Okulu içerisinde özerk olarak eğitimler veren kurum, 1958 tarihli kuruluş yasasıyla bilimsel, yönetsel ve mali alanlarda tüzel kişilik kazandırılmıştır. Adına uygun şekilde ilk yıllarda Birleşmiş Milletler bursu kazanan Orta Doğulu öğrencileri kabul eden kurum, daha sonra öğrenci ağını protokol imzaladığı Türkiye Cumhuriyetlerine de yaymıştır. 1974 yılından itibaren yüksek lisans, doktora ve kısa süreli uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra lisans okulunu da sevk ve idare yüksek okulu açan enstitü, 1984 yılında lisans okulu kapanmıştır. Ülke içi ve ülke dışındaki eğitim faaliyetleriyle Türk kamu yönetimine birçok devlet adamı kazandırmış ve kazandırmaya devam etmektedir. Turgay Ergun, 1988 kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi, Ankara, Togayev. Cumhuriyet Taşrası Osmanlı'nın taşraya dair son projesi, uygulama şansı bulamayan 1913 kanunuydu. Tanzimattan itibaren Bab-ı Ali'nin asayiş ve vergi kavramları ekseninde biçimlenen taşra düşüncesinden hayata geçirilemeyen pek çok yasal metin çıkmıştır. Ankara bürokrasisi, 1913 kanununun ikinci kısmını kendisi için de referans alırken, bunlara ek olarak köy ve belediye kanunlarını uygulamaya geçirmiştir. İncelediğimiz dönemle ilgili son düzenleme 1949 yılında yapılmış ve ilan edilen 5442 sayılı yasayla taşra teşkilatı, coğrafi koşullar, ekonomik durum ve kamu yönetimi ilkeleri gözetilerek tasnif edilmişti. Yasanın ilk maddesi mülki taksimat olarak il birimini esas almış ve illerin ilçelere ilçelerinde bucaklara ayrılacağını belirtmişti. İl ve ilçelerin kurulup kaldırılmasını yasaya bağlayan son düzenleme bucakları İçişleri Bakanı'nın tekliş Cumhurbaşkanı'nın onayına terk etmiştir. İncelediğimiz dönemde il sayıları değişiklik göstermiştir. 1925'te 74 olan il sayısı 1933'te 57'ye düşerken 1957'de 67'ye çıkarılmıştı. Hareket planımız önceki bölümlerin tam tersine Cumhuriyet'in taşrayla ilgili çıkardığı ilk yasa olan köyden başlayacak, ardından belediye ve vilayet üniteleri bağlamında sürdürülecektir. Köy kanunu Rıaya'dan Efendiliğe 1913 kanunu ile Osmanlı vilayeti tüzel kişilik kavramı ile tanışırken 1924 tarih ve 442 sayılı yasa ile kavram köye giriş yapmıştır. Seçme hakkına sahip tüm köy sakinlerini içeren köy derneği ve onların tayin edeceği ihtiyar meclisi ve muhtar bahşedilen hakkın kullanıcılarıdır. Osmanlı metinlerinde uzun uzun anlatılan vergi oranla 8. Ünite Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 197, yumuşak G yumuşak G, NTRNET Rıda genel irade karşısında erimiş ve temsil 1933 yılında kadınları da içine alacak şekilde tüm köy sathına yayılmıştır. Artık seçme seçilme için aranan koşullar, vatandaşlık E, 18 yaşını doldurmak, köy mensubu olmak ve sabıka kaydının bulunmamasıydı. Seçimlerin 2 yılda bir yapılacağını belirten hüküm, 1934 yılındaki düzenleme ile 4'e çıkarılmıştır. İlgili hükme 1963 yılında ilaveler yapılmış ve seçimin tek dereceli, genel, eşit ve gizli oyla yapılacağı kayıt altına alınmıştı. İlgili düzenleme ile organlara seçilme yaşı 25'e yükseltilirken askerliğini yapma ve Türkçe konuşma şartları getirilmişti. 1984 yılında yayınlanan 2972 sayılı yasayla ihtiyar meclisi seçimlerinde çoğunluk ilkesinin işletileceği vurgulanmış. Nüfusu 1000'den az olan köylerde 8, 2000'e kadar olan köylerde 10, 2000'den fazla olan köylerde 12 üye olması kararlaştırılmıştı. Bunlardan en fazla oy alan yarısının asil, diğer yarısının da yedek olacağı öngörülmekteydi. Köy kanunu, köy için tavan nüfusu 2000 şeklinde belirlemiş ve bu nüfustan fazla yerleşimleri kasaba olarak adlandırarak belediye teşkilatını zorunda görmüştü. Yerleşim yerinin köy olarak nitelendirilmesi, il idare kurulu, il genel meclisi, bakanlıklardan alınan icazet neticesinde İçişleri Bakanlığı onayıyla olabilir. Köy kanununda köyün vazifeleri zorunlu ve keş olmak üzere iki başlıkta toplanmıştır. Güvenlik, sağlık, tarım ve eğitim işleri zorunlu, yolların asfaltlanması, evlere badana yapılması ve hamam inşası gibi hedeşer ihtiyari maddeler olarak sıralanmıştır. Zorunlu maddelerin yapılmaması halinde cezai müeyyideler uygulanırken, keş ilkelerin yerine getirilmemesi halinde köy derneğince ilgili kişilerin şifahen uyarılması istenmiştir. Muhtar, ihtiyar meclisi ve köy derneği köy idaresinin esas unsurlarıdır. Muhtar, devletin köydeki temsilcisi ve tüzel kişiliğinin sahibidir. Yasa tarafından sorumlulukları, devlet ve köy açısından ele alınmıştır. Yasaları duyurmak, asayişi sağlamak, nüfus işlerini kayda geçirmek ve köyle ilgili her türlü gelişmeyi üst makamlara aktarmak devlete olan vazifelerinden birkaçıdır. Köyün bayındırlık işlerini görmek, bunun için köy derneğinin aldığı kararları uygulamaya geçirmek, para toplamak ise tamamen köye yönelik sorumlulukları arasındadır. İhtiyar meclisi, muhtar başkanlığında köyle ilgili kararlar alır ve bunların yıl boyunca ne şekilde uygulandığını denetler. Haftada en az bir kere toplanan ihtiyar meclisinin sorumlulukları arasında, köyün ortak işlerini düzenlemek, imece gibi yükümlülükleri tasnif ederek köy sakinlerine duyurmak, köy halkı arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve köy harcamalarını kontrol altında tutmaktır. Tüm köy ahalisini içermesi, şikayetlerin belirlenip uygulamada neler yapılabileceğini sorgulaması bakımından köy derneği, köyün en esaslı, sistemin ise en ademli merkezi birimidir. Ancak yine aynı nedenlerle en düzensiz ve etkisiz birimidir. Muhtar ve ihtiyarlar meclisi azalarının seçimi dışında dikkate değer bir işlevi yok gibidir. Köydeki diğer kamu görevlileri, kaymakam onayıyla işe alınan ve ücreti köy sakinlerince karşılanan korucu, köy derneğinin seçimi, müftünün onayı ile tayin olunan, ücreti köyce karşılanan imam ve yazı işlerini üstlenen, yokluğu durumunda görev öğretmence görülür katiptir. 442 sayılı yasayla nasıl bir köy ünitesi yaratılmaya çalışılmıştır? Belediye yeni başkentle ilgili düzenlemeler bir kenara bırakılacak olursa 1877 Belediye Kanunu 1930 yılına değin uygulamada kalmıştı. 1924 tarihinde çıkarılan 417 sayılı yasa, Ankara şehrinin İstanbul gibi hükümetçi atanacağını kayıt altına alırken Ankara için İstanbul seçmenlerinin uymak zorunda olduğu vergi yükümlülüğünü 198 Türk İdare Tarihi 7 kaldırmıştı. Kararın altında belediye meclisinin atanmışlarla doldurulmak istenmesi gibi iddiaların yatması bir tarafa, Ankara'ya yönelik mühendislik projelerinin şansa bırakılmayacağı açık bir şekilde görülmekteydi. Oysa bundan 6 yıl sonra ilan edilen kanun, liberal havasıyla Ankara'daki politika değişikliğini haber vermekteydi. 1929 yılında yaşanan ekonomik buhran, 6 yıllık icraatların muhasebesini zorunlu kılmıştı. Halkın %85'inin çiftçilikle geçimini sağladığı ülkede tarım piyasasının krizle beraber neredeyse çökmesi üzerine bürokratlar çareyi temsil tabanını genişletmekte bulmuşlardı. Serbest Cumhuriyet Fırkası projesi hatırlandığında sistemin kendini demokratikleştirerek kurtarmaya çalıştığı her haliyle anlaşılmaktaydı. 1930 tarihinde icraya konan 1580 sayılı belediye yasası genel seçimlerde cari olan esasların dışına çıkarak hem kadınları seçim sürecine dahil etmiş hem de iki dereceli seçim sistemini rafa kaldırarak halkın her kesimini belediye sistemi içine çekmeye çalışmıştır. Belediye meclis toplantılarının dahi halka açılması şeffaflaşmanın derecesini göstermekteydi. İstanbul'un istisnai konumuna yeni dönemde Ankara'da eklenmiş ve belediye yasasında bu iki kent için özel maddeler getirilmiştir. Her ne kadar valilik ve belediye başkanlığı İstanbul'da olduğu gibi valinin şahsında birleştirilmemişse de Ankara Belediye Başkanlığı Dahiliye Vekili ve Cumhurbaşkanının onayına bırakılıyordu. Aynı yıl içerisinde gerçekleştirilen ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın SCF gövde gösterisine dönüşen seçim süreci beraberinde yerel yönetimlerle ilgili Osmanlı'dan beri dikkat çekilen bir dizi olumsuz konuyu gözler önüne sermişti. Yapılan reformlara rağmen devletin yerel idareler üzerindeki etkisi su götürmeyen bir gerçekti. 1930 sonbaharındaki devlet manipülasyonu o kadar açıktı ki SCF'lilerin itirazı dahi kapatılmalarına yetmişti. Belediye başkanlarının atama yetkisinin kaymakamlıklara bırakılması, maaş ve kadro yetkilerinin 1939 tarihli barem kanunu ile bakanlar kuruluna devredilmesi ve birim teknik hizmetlerinin ilgili bakanlıklara yönlendirilmesiyle Cumhuriyet öncesinin vesayetçi anlayışına geri dönülmüştü. 1930 baharına yönelik devletin tepkisi o kadar sert olmuştur ki sistemde düzenleme değil, reform talebi dahi ancak Dünya Savaşı sonrasında yani tam 15 yıl sonra gelecektir. 1945 yılında kurulan Türk Belediyecilik Derneği özerklik ve demokratikleşme ekseninde bir sistem sorgulaması yaparken özellikle vali belediye başkanı arasındaki bağın çözülmesini temel sorun olarak ortaya koyuyordu. Kuşkusuz bunlar o günler için son derece uç taleplerdi. Yine de savaş sonrası yılları etkisi altına alan demokratikleşme rüzgarları, Cumhuriyet taşrasına seçim sistemlerinde yapılan bir dizi iyileştirmeyle etkisini hissettirmişti. 1946, 50 ve 54 yıllarında çıkarılan düzenlemelerle seçim süresinden belediye başkanının seçimine değin iyileştirmeler yapılmıştı. Türk İdare Tarihi 43 nolu bloğun sonu.